Ayrım 34. Neden öldürüldüler? 3. kitap. Dipsiz Kuyu. Orhan Tüleylioğlu, sayfa 422. Peki ama çekiç güç neydi? Uğur Mumcu öldürülmeden bir ay önce Taşeron yazısında çekiç güç ne anlama geliyor diye soruyor ve sorusunu şöyle yanıtlıyordu. Çekiç güç ülke savunmasının bir kısmını Taşeron'a vermek anlamına geliyor. Hem bu anlama geliyor hem de Irak'ın iç işlere karışma anlamına. İşte bunlarla da bitmiyor. Çekiç güç, Kuzey Irak'ta oluşan Kürt Federe Devleti'nin kurulup gelişmesini sağlıyor. Bu gelişme, Kürtler açısından Sevr Anlaşması'nın 72 yıl sonra uygulanması anlamına da geliyor. Sevr Anlaşması'nın Kürtlere yerel özellik veren 62 ile 64. maddelerini anımsatarak şunları ekliyordu Mumcu. Aynı oyun yine sahnededir. Önce çevik güç, sonra çekiç güç. ABD, Orta Doğu'yu gün geçtikçe egemenliği altına alıyor. Cumhuriyet, 23 Aralık 1992. Mumcu'ya göre birincisi, çekiş güç, ülke savunmasının bir kısmını üstlenmiş taşerondur. Yani Irak'tan gelmesi olası saldırıya karşı Türkiye, ABD, İngiliz ve Fransız askerleri tarafından korunacaktır. İkincisi, Irak'ın iç işlerine karışmak için kurulmuştur. Yani her şeyden önce Saddam'ın devrilmesi ya da yok edilmesi amacını taşımaktadır. Üçüncü amacı, Kuzey Irak'ta bir Kürt federe devleti kurulmasını ve gelişmesini sağlamaktır. Dördüncüsü, Sevr Anlaşması'nda yer alan Kuzey-Batı sınırı Sivas'a kadar uzanan, önce yerel özerk ve daha sonra bağımsız olması kararlaştırılan Kürdistan'ın kurulmasıdır. Bugün aynı amaçları içerisinde taşıyan savaş senaryosunun ve Musul-Kerkük tuzağının arka planında Sevr'in saklandığı ya görülmüyor ya da göz ardı ediliyor. Kürtler açısından Irak'ı bölme planının yalnızca Irak'ı değil, İran'ı, Suriye'yi ve Türkiye'yi bölme planının bir parçası olduğu görmezlikten geliniyor. Her ne kadar Sevr'in bir sendrom olduğu, sorunun serbestçe tartışılmasını engellemenin aracı olarak kullanıldığı Milliyet 14 Mayıs 1997 yazıldıysa da Kalkı Koros, Çekiş Güç'ün yazarı Baskın Oran, şu Sevr paranoyası yok mu yazısında Sevr paranoyasının temel sorunlarının tartışılmasını aman parçalanırız diye yasakladığını yazıyorsa da Agos 3 Ocak 2002, Radikal 3 Ocak 2003. Ağustos 1993'te Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in Çankaya'ya davet ettiği Cumhuriyet'in önde gelen kadrosuna National Geographic'i örnekleyerek Sevr'in iki tane daha devlet kurmak istediğini anımsatması ve Sevr'in arkasındaki parmakların hepsinin bunun arkasında olduğunu söylemesi. Cumhuriyet 20 Ağustos 1993 ve bu konuda yayınlanan haritalar ve yazılan yazılar sendrom yakıştırmasının bir sendrom olduğunu bize düşündürüyor. Cüneyt Arcıyürek, Demirel'in Çankaya'da gazetecilere Güneydoğu olaylarından yola çıkarak Batı'nın ne istediğini biliyorum, Sevr'i istiyorlar diyerek ısrarla Batı planına parmak bastığını yazdığı 2 Mayıs 1995 günkü notundan Demirel'in sözlerini okuyoruz. Şöyle, Osmanlı'dan 25 devlet çıkmış, 2 devlet çıkmamış, Kürt devleti ve Ermeni devleti. Şimdi adam ne diyor? Uzat kolunu. Ne yapacaksın? Keseceğim. Kolumuzu kestirmeyiz. Çankaya Muhalefeti 2002, sayfa 314. Çekiş gücün derin misyonunu bilenler, ABD'nin komutasında gerçekleştirilecek Irak Savaşı'nın değiştireceği haritanın yeni bir Sevr haritası olacağını, yani kendi gövdemizin uğur gibi ikiye biçileceğini göremiyorlar. Mumcu'nun ABD'nin Orta Doğu'yu gün geçtikçe egemenliği altına almasının aleti olarak nitelediği ve ABD'de Baba Bush ile Dışişleri Bakanı Baker'ın Özal'a kendileri için çok büyük bir önem taşıdığını söyledikleri çekiş güç, Körfez Savaşı'nın 17 Ocak 1991 ardından Baba Bush'un ayaklanmalarını istediği için ayaklanan Kuzey Irak Kürtlerini Saddam'ın hışmından korumak amacıyla konuşlandırılan çevik gücün yerine kurulmuştu. Adı Huzur Operasyonu 2 idi ama çekiş güç olarak anıldı. Çekiş gücün görevli sayısı 23 Eylül 1991'de ayrılan kara birlikleri hariç 1416'sı ABD, 183'ü İngiltere, 139'u Fransa ve 74'ü Türkiye'den olmak üzere 1862 kişiden oluşuyordu. 1803'ü İncirlik'te, 49'u Pirinçlik'te, ABD 41, Türkiye 6, İngiltere 2, 10'u Zaho'da, ABD 5, Türkiye 2, İngiltere 2, Fransa 1 bulunuyordu. ABD'nin 3 kargo destek ve tanker uçağı, 9 helikopteri, 32 savaş uçağı, İngiltere'nin 8 savaş uçağı, 2 tanker uçağı, Fransa'nın 8 savaş uçağı, 1 tanker uçağı, Türkiye'nin 4 savaş uçağı olmak üzere çekiş güç 77 uçak ve helikopterden oluşuyordu. Cumhuriyet 4 Kasım 1992. Kalkı Koros sayfa 97. Doğu Akdeniz'de bulunan USS Forrestar adlı uçak gemisi de çekiç güce katkı sağlamaktaydı. Çekiç güç 36. eylemin kuzeyinde Irak Silahlı Kuvvetleri'nin faaliyetlerini hava keşfiyle saptamak, keşif sonuçlarını Pirinçlik ve Zaho'da kurulmuş bulunan askeri eşgüdüm merkezine bildirmek ve verilecek kararı yerine getirmekte görevliydi. Ayrıca Diyarbakır ve Zaho arasındaki helikopter ulaşımını sağlayacaktı. Çekiç güç ve geleceği. Sisav 1992 sayfa 40. Ne var ki huzur operasyonu Ecevit'in söylemiyle huzursuzluk getirmiş, bölge Kürtlerini Saddam'ın saldırısından ve Halepçe'de olduğu gibi kimyasal silahtan korumak yerine Türkiye'yi Kuzey Irak'tan yalıtmaya, komşusu Orta Doğu ülkelerini bölerek kendi yörüngesine bağlamanın bir üstüne dönüştürmeye başlayacak, varlığı Türkiye'de genel bir kaygıya neden olacaktı. 6 ay süreyle kurulmuştu. Her 6 ay sonunda çekiç gücün kaldırılması için kopartılan fırtına ya da yükselen siyasal ve askersel gerilim, toplumu derinden sarsan bir suikastle, bir sabotajla, bir provokasyonla diniyor ya da gerilim olmaktan çıkıyor ve çekiç gücün süresinin uzatılması, örneğin Sivas kıyınının ardından Demirel'in söylediği gibi, başka çaresi var mı sözünde, kendini açığa vurduğu gibi, bir kez daha ve bugüne değin uzatılıyor. Yığınlara ise örneğin Gazi olaylarının ardından olduğu gibi devlet ya Yunanistan'ı gösteriyor, ya PKK'yı, ya Hizbullah'ı, ya İran'ı, çok sıkışırsa Yeşil'e sığınıyor. Öyle ki devlet sırrı devlet için bile sırlaşıyor ya da devletin kendisi sır oluyor. Uğur'un öldürülmesinden birkaç gün sonra canilerin kim olduğu, maksat ve hedefleri tarafımızdan biliniyor. Bugün 28 Ocak 1993. Diyen Başbakan Demirel, Uğur'un öldürülmeden birkaç gün önce 19 Ocak'ta çekiş güç köklü bir çıban gibi demiş ve eklemişti. Çıbanın başını keskin bir bıçakla kesebilirsiniz ama kökü çıkaramazsınız. Çıkarmaya kalktığınızda nelerle karşılaşacağınız bilinmez. M. Emin Değer, Oltadaki Balık Türkiye, 1994 sayfa 19. Çekiş güç, çıban başı, Cumhuriyet, 23 Ocak 1993. Demirel bu sözleri İncelik'ten kalkan çekiç güce bağlı Amerikan uçaklarının Türk hükümetinden izin alınmadan 36. enlemin güneyinde Irak'ın konuşlandırdığı SAM füzelerini imha etmesi nedeniyle bu gücü oluşturan ABD, İngiltere ve Fransa büyükelçilerinin kendisiyle olağan dışı görüşmesinin ardından söylemişti. M. Emin Değer, Demirel'in büyükelçilerle yaptığı toplantıdan çıkışını şöyle betimliyordu. Zıpkın yemiş gibiydi ve hırslıydı. Soruları yanıtlarken söyledikleri geçmişte yapılan bir yanlışa işaret ediyordu. Sayfa 19. Demirel sonra da 20 Mart 1995'te Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'a 35 bin kişilik bir operasyon düzenlemesi üzerine Türkiye'ye silah akışını durduran Almanya Başbakanı Kohl'e bu kez Cumhurbaşkanı olarak yazacağı mektupta da bizim izin verdiğimiz şemsiye altından, çekiç gücün altından yılanlar çıktı diye yazacaktı. Cumhuriyet 31 Mart 1995. Demirel'in çekiç güç köklü bir çıban gibi sözlerini Uğur'un İncirlik yazısına dolaylı bir yanıt olarak söylediğini düşünmek de pek yanlış olmazdı. Çünkü bunu ilk kez akşama doğru söylemişti. Aynı günün sabahında 19 Ocak'ta Mumcu'nun İncirlik yazısı yayınlanmıştı. Uğur bu yazısında Demirel'i şöyle sorgulamıştı. Çekiş güç Türkiye'de konuşlandırılırken muhalefet liderleri olarak yeri göğü inleten Demirel ve İnönü, bugün hükümette neden susuyorlar ve neden çekiş gücün bu oldu bittilerine ses çıkarmıyorlar ve neden Bush ve Özal'ın o kadar eleştirip karşı çıktıkları köfte siyasetini birer noter gibi onaylıyorlar. Cumhuriyet 19 Ocak 1993. Mumcu'nun ertesi gün yani 20 Ocak'ta Saddam olmasa, 21 Ocak'ta İslam Birliği, 22 Ocak'ta İmam Subay, 23 Ocak'ta Irak Füzeleri adlı çekiş güç, Kürt Devleti, Saddam ve İncirlik eksenindeki yazıları yayınlanacak ve 24 Ocak'ta da Uğur öldürülecekti. Uğur'un 12 Mart döneminde daha sonra beraat edeceği bir yazısından tutuklu bulunduğu sırada yedek subay sınavına giremediği için er olarak Patnos'a gönderildiğini anımsatan M. Emin Değer, silahlı kuvvetlerin bu yanlışlığı çok geç anladığını, ölümünden bir hafta önce onu harp akademilerinde 500 kurmay subaya konferans vermeye çağırdığını belirterek kendisine "Düşünebiliyor musun? 20 yıl öncesinin sakıncalı piyadesi yaptığı konuşma ile 500 kurmay subayın dakikalarca alkışları altında onlara dünyanın sorunlarını anlatmaya çalıştı," dediğini yazacaktı. Cumhuriyet 12 Şubat 1993. Bu konferansında Uğur'un gündeminin ilk maddesi olan çekiş güçten söz açmamış olması olanaksızdı. Uğur 6 ay kadar önce de çekiç gücün koruması altında bir Kürt devletinin oluşacağını vurguladığı Paksam yazısını şöyle bitiriyordu. Sovyetlerin dağılması ve Körfez Savaşı'ndan sonra dünya yeni bir sürece girdi. Bu süreç Amerika'nın tek süper güç olarak egemenliğine yol açtı. Bunun adı Paksam'dır. Paksam ya da Pax Americana'nın ABD'nin barışla yatması altında küresel egemenliğine giden yolu savaş ile açması anlamına geldiği de bugün hemen herkes tarafından biliniyor. Küresel egemenliğin odağını ise Avrasya, Avrasya'nın kalbinde Türkiye oluşturuyor. Avrasya'yı kucaklamak için Türkiye'yi avuçlamak gerekiyor. Brzezinski'nin sözleriyle Avrasya'ya egemen olan güç ise dünyanın iki zengin bölgesi olan Batı Avrupa ve Doğu Asya üzerinde muazzam bir nüfuz kurabilecek, Orta Doğu'yu ve Avrupa'yı otomatik olarak kontrol edebilecektir. Zbigniew Brzezinski, Büyük Satranç Tahtası, sayfa 21-22, Bir Avrupa Stratejisi, Türkiye Günlüğü, sayı 47. Eylül-Ekim 1997, 35 ve devamı. Kısaca söylemek gerekirse, ABD'nin küresel üstünlüğünün yolu Türkiye'den geçmek zorundadır ve geçerse Türkiye'yi çiğneyerek geçecektir. Bir başka deyişle, Washington, Paksam'ın yani ABD'nin küresel egemenliğinin hareket noktasını, payandasını, atlama tahtasını, Türkiye coğrafyasını oluşturduğu görüşünde. Bunun belirleyici temel engeli ise Türkiye'nin layık ulus devlet niteliği. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Türkiye'nin yeni jeopolitiğinin Türkiye tarafından değil, başta Paul Henze ve Graham Fuller olmak üzere CIA analistleri tarafından belirlendiğini anımsayalım. Uğur'un öldürüldüğü yıl kitaplaştırılan ve Türkiye'nin yeni jeopolitiği adıyla gene CIA'nin bir yan kuruluşu olan RAND Corporation tarafından yayınlanan bu yazılarda vurgulanan ilk şey Atatürkçülüğün yani laikliğin, ulus devletin ve yalıtılmış dış politikanın eskidiği oldu. Laiklik eskimişti çünkü yalnızca Müslüman olmayanların değil, Müslüman olan ama etnik açıdan Türk olmayanların, örneğin Kürtlerin ve bunun gibi, Müslüman ve Türk olan ama Sünni olmayan, örneğin Alevilerin, azınlık statüsüne alınması isteniyor ve bunun engel olarak niteledikleri laikliğin eskidiği belirtiliyordu. Ulus devlet de eskimişti, yerine etnik, dinsel, mezhepsel azınlık yapılanmasında uyarlanmış federal bir yapılanma öneriliyordu. Olmazsa bölgesel bir federasyon da olabilirdi. Atatürkçü dış politika, kendini dış dünyadan ve özellikle Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Asya ülkelerinden yalıtmış bir politika olarak niteleniyor ve Türkiye'nin bu bölgelerin Müslüman topluluklarıyla, dinsel kimlikleriyle, Türk topluluklarıyla, etnik kimliğiyle büyük bir Türk konfederasyonu oluşturabilmesi için Mustafa Kemal'in Cumhuriyet kurulmadan önce de hayali bir serüven olarak nitelediği pan-İslamist ve pan-Türkist politikalara dönülmesi isteniyordu. Bunun içindir ki yurdumuzda yaşanan ve Türkiye'yi toplumsal kargaşaya sürükleyerek ulusallık ve bağımsızlık çizgisini kıracak, laik ve ulus devlet kimliğini tahrip etmeye yönelik terör olaylarını Türkiye'yi küreselleşmenin kaidesi olarak niteleyen ABD'nin küresel üstünlüğünü gerçekleştirme sürecinden yalıtarak çözümlemek ve laik kimliğe saldırıdan yalnızca taşeron olarak kullanılmış olmaları olası kökten dincileri sorumlu tutmak da bana doğru gelmiyor. Bunu bir zamanlar ABD'nin Ulusal Güvenlik Kurulu Başkanlığı'nda yapmış olan Brzezinski'den de okumak olanaklı. Brzezinski, sürdürülebilir bir Avrasya stratejisinin manevralar ve diplomatik manipülasyonları kullanarak Amerika'nın küresel üstünlüğüne meydan okuyacak herhangi bir düşman koalisyonun ortaya çıkmasının engellenmesini ve uzak bir olasılık da olsa tek bir gücün böyle bir olaya kalkışmasına kesinlikle izin verilmemesini yazar. Türkiye Günlüğü, sayfa 36. İran Körfezi'nden Balkanlara uzanan Müslüman ulusların resmi olmayan birliğinin lideri olarak Amerika'nın üstlendiği yeni rolünün hedeflenen 3. Amerikan İmparatorluğu'nun doğal bir sonucu olduğunu belirten Heilbron ve Lind'in birlikte yazdıkları yazılarını The Third American Empire, New York Times 2 Ocak 1996 açımlayan ve bu sanal imparatorluğun payandasının ve denge noktasının Türkiye olduğunu ileri süren Cengiz Çandar da Türkiye olmadan değil, Amerika ile uyumlu Türkiye olmadan 3. Amerikan İmparatorluğu'nun mümkün olamayacağını yazmış ve eklemişti. Amerika, 3. İmparatorluğu için Türkiye'ye ne kadar muhtaç durumdaysa, bu stratejik ufkunu karartacak Türkiye'deki herhangi bir oluşumu bertaraf etmeye de kararlı demektir. Sabah 6 Ocak 1996. Bu yazıların Uğur'un öldürülmesinden 3 yıl sonra yazılmış olması bizim görüşümüze negatif bir soru imi koymayı gerektirmiyor. Çünkü Çandar aynı yazısında Türkiye'de daha önce yaşanan olayların nedenlerini bu stratejik ufuk şemsiyesi altında anlamanın olanaklı olduğunu da bize duyuruyordu. Bertaraf edilen ile, kaldırılan engeller ile, kesinlikle izin verilmeyen oluşumlar ile, çekiş güce, çekiş gücün gizli misyonuna, yani Saddam'ın demokratik olmayan yollardan şiddet ve terör yöntemleriyle iktidarına son verilmesine, Kuzey Irak'ta bir Kürt devleti kurulmasına, Irak'ın bölünmesine, Sevr'in uygulanmasına karşı olanların vurulması, Muavenat 2 Ekim 1992, öldürülmesi Mumcu 24 Ocak 1993, uçak düşürülmesi Bitlis 17 Şubat 1993 arasında bir neden-sonuç ilişkisi olduğunu düşünmek ve ortak bir neden aramadan ön yargılarla karara varmak bana doğru gelmiyor. Bu üç olaydan sonra ABD Büyükelçisi'nden habersiz Kürt liderleri Ankara'ya görüşmeye çağırmış olan Özal'ın ölümünü 17 Nisan 1993 geçerken anımsatmakla yetinelim. Sivas kıyımı 2 Temmuz 1993 izliyor. Şeriatçı ayaklanmanın arka planında PKK'nın Sivas'a yerleşme ve Karadeniz'e ulaşma olgusu olduğu gibi bu kıyımın arkasında Sivas odağından Alevilerin yoğun olduğu doğuya, batıya ve güneye doğru PKK'nın Alevileri ayaklandırmak istemesine karşı Alevi-Sünni çatışması başlatmak, doğuda İran'a yönelik operasyonlara zemin hazırlamak amacının bulunduğunu düşünmek de pek yanlış olmazdı. Bir başka deyişle Sivas olayları, Türkiye'de istikrarsızlığı artırma ve onu iç kavgalara ve dış çatışmalara sürükleme amacıyla da başlatılmış olabilirdi. Sivas olaylarını Gazi olayları izleyecekti. 12 Mart 1995'te Alevilerin yoğun olduğu Gazi'de Alevilere yönelik terörün 12 Eylül öncesi yöntemlerini anımsatan biçimiyle karşılaşıyoruz. Akşamın geç saatlerinde gasp edilen ve şoförü öldürülen bir ticari taksiden, kahvelerde ve pastanelerde televizyondan maç izleyenlere açılan ateşle başlatılan olaylar, çoğu Alevi ve ilerici olan 21 gencin ölümüyle sonuçlanmış olmakla birlikte, bu olayları çıkartanların amaçlarına tam olarak ulaştıkları söylenemezdi. Gazi olaylarını CNN ve ABD basını, Türkiye'de Alevi-Sünni savaşı başladı diye vermiş, olayları çıkartanların ve sürdürenlerin beklentileri de bir bakıma açıklanmış ama bu Alevi-Sünni savaşına dönüştürülememişti. Gazi olaylarının öncesi ise daha da ilginçti. ABD Dışişleri Bakanlığı ve CIA'nin denetiminde yayın yapan Mediterranean Affairs şirketinin mevsimlik yayın organı olan Mediterranean Quarterly dergisinin 1995 kış sayısında Obrad Kesik imzasıyla yayınlanan Yol Ayrımındaki ABD-Türkiye İlişkileri başlıklı yazıda ABD Dışişleri Bakanı Warren Christopher'ın 30 Eylül 1994 tarihinde Kürt politikasına ilişkin uyarısının dikkate alınmamış olmasının Amerikan-Türk ilişkilerini yol ayrımına getirdiği görüşüne yer verilmişti. Çünkü deniyordu, Türkiye, ABD'nin Orta Doğu'da, Türk Cumhuriyetlerinde ve Balkanlardaki beklentilerine yanıt vermemiş. Kuzey Irak'ta özel bir Kürdistan'ın kurulmasına razı olmadığı gibi Kürtlere karşı sınırdaki önlemleri sıklaştırmıştı. Yazar, Türkiye'nin haddini aştığını, ABD'nin sabrının taştığını, Türkiye'nin istikrarsızlık durumunun daha da ağırlaşabileceğini yazıyordu. Aydınlık 18 Mart 1995, Cumhuriyet 19 Temmuz 1997. Gazi olaylarından bir ay kadar önce CNN'de Global View, Global Bakış programında konuşan CIA eski Rusya Büro Şefi Donald Jameson ise Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından CIA'nin Türkiye'ye ajan yığdığının, tüm istihbarat örgütlerinin ajanlarının ilk sırasındaki ülke olan Türkiye'nin büyük karışıklıklar yaşayacağını ileri sürmüştü. Milliyet 5 Şubat 1995. Yazı ve konuşmalarda Gazi'de yaşanacak kanlı olayların bir iki ay önceden haber verildiğini okumak olanaklıydı. Bu olayların başlatılması için 12 Mart 1971'in yıl dönümünün seçilmiş olması bir rastlantı mıydı bilemiyoruz ama bu olayların Türk Silahlı Kuvvetleri'nin TSK 35 bin asker ile Kuzey Irak'a 20 Mart 1995'te başlatacağı operasyonu önlemek amacıyla tezgahlandığı görüşü giderek ağırlık kazanmıştı. Ayrıca bakınız Hasan Böyün, Cumhuriyet 19 Temmuz 1997. TSK daha önce planladığı tarihte 20 Mart 1995'te Kuzey Irak'a operasyonu gerçekleştirecek, ardından ABD derhal çekil diyecek, Almanya Türkiye'ye silah satışını durduracaktı. Cumhurbaşkanı Demirel, Kohl'a yazdığı mektupta çekiç gücünün altından yılanlar çıktı sözünü bu denli söyleyecekti. Yılanlar ile ABD'nin Kürtleri korumak amacıyla değil, Kürtleri kullanarak Irak'ı ve ardından Türkiye'yi bölmek amacıyla hareket ettiği duyum satılmış, ve çekiş gücün pankürdist vizyona sahip Fuller, PKK'ya taşıdığı savlanan modern silahlar imlenmişti. Gazi olaylarının ardındaki bir başka nedenin de İstanbul'a ve oradan ülkeye yayılacak Alevi-Sünni Savaşı'nın Kuzey Irak'a yapılacak operasyon için konuşlandırıldığı birlikleri Şii İran'a yönlendireceği gibi amaçlar taşıdığı da ileri sürülecekti. 20 Mart'ta operasyona katılan birliklerin büyük bir kısmının 43 gün sonra yani Mayıs başlarında çekildiği günlerde Başbakan Çiller'in İran'a operasyon tasarımı gündeme geliyor. Çiller, MGK Genel Sekreteri Doğan Beyazıt'ı gizlice ABD'ye gönderiyor, ardından Beyazıt'ın CIA'nin asker kanadıyla görüştüğünü söylüyor. Cüneyt Arcüre'nin notlarından öğrendiğimize göre Çiller yalnızca İran topraklarını havadan bombalamayı düşünmüyor. Aynı zamanda karadan da İran topraklarına girmeye kararlaştırmış bulunuyor. Yani İran'la savaşmaya gidiyor. Demirel ise Çiller'in önüne anayasayı, OHAL yasasını ve asırlardır İran'la savaşmıyoruz'u koyuyor, bir de kendisini. Cüneyt Arcı Yürek, Çankaya Muhalefeti 2002, sayfa 391-375. Benim yeni dünya düzenine zorlanması odağında Türkiye'de, Federasyon Tartışmaları bölümüne, sayfa 61, çıkardığım basın özetlerini buraya almak, Çiller'in İran'a savaş açmasının ardındaki amacı ve beklentisini açıklamaya sanırım yardımcı olabilir. 28 Temmuz 1995, Cumhuriyet CIA'yı Çiller çağırdı. 10 Ağustos 1995, Posta, CIA Başkanı John Deutsch, Çiller'in tek başına iktidar olabilmesi için Amerika'nın tam desteğini garanti etti. 11 Ağustos 1995, Akşam, Büyük Tuzak, ABD CIA vasıtasıyla Türkiye, Irak, İran ve Suriye topraklarında bir Kürt devleti kurulmasını ve bu devletin federasyonla Türkiye'ye bağlanmasını önerdi. Sorun açık. Çiller, ABD'nin tek başına iktidar olma vaadine karşılık Türkiye'yi İran'la savaşa sokacak. Bunun gerekçesi Sivas'ta ve Gazi'de oluşturulamamış. Bu kez ABD'nin verdiği İran'da PKK kampları bulunduğu bilgisi gerekçe oluşturmuş. ABD'nin amacı ise kat kat ve iç içe İran, Irak, Suriye ve Türkiye'den ayrılacak topraklarda Kürt devleti kurmak. Yani pankürdizm. Ama esas amacı bu dört ülkeyi bölmek. Kürtler açısından böldükten sonra bölgedeki öteki etnik topluluklar ve dinsel cemaatler için bu ülkelerin yeniden bölünmesinin yolunu açmak. Ulus devletleri bitirmek. Küresel üstünlüğünün alt koşullarını oluşturmak. Sorunun yanıtı şu. Paksa'nın yolu Irak'ın ardından İran'a yönelecek görünüyor. Yanıtın sorusu ise şu. ABD İran yolunu Türkiye'ye açtırmak için koçbaşı olarak Uğur'un başını mı kullanacak? Benim sorunum da bu. Umut operasyonu başladığı günlerde Mayıs 2000 basında mumcu soruşturmasında ulaşılan sonucun ABD'de 4 yıl önce açıklandığı haberi yer alacaktı. Bu habere göre İran rejimi muhaliflerince kurulan ve ABD'nin desteğiyle yurt dışında çalışmalarını sürdüren İran İçin Demokrasi Vakfı, FDI, 6 Mayıs 1996 tarihinde yayınlanan raporunda mumcu olayının arkasında İran'ın desteklediği İslami Hareket ve 3 İranlı diplomatın olduğundan şüphelenildiği görüşüne yer veriliyordu. Cumhuriyet 17 Mayıs 2000. Oysa aynı yorumlar konuşmamızın girişinde Cumhuriyet'ten aktardığımız haber başlıklarından da anlaşılacağı gibi Mumcu'nun öldürülmesinin hemen ardından yapılmış tahmine dayalı yorumlarda ve buradan herhangi bir sonuca varılamamıştı. Varılamamıştı ama FDI'nin raporu ile ilgili haberin yayınlandığı gün yayınlanan bir başka haberde ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Richard Bushey'nin FDI'nin raporuna koşut olarak yaptığı açıklamaya yer veriliyordu. Umut operasyonu duyumsatılarak Mumcu ve Kışlalı cinayetiyle ilgili çok sayıda kişinin Türk polisince yakalandığını belirten Bushey, Türk hükümetinin soruşturmanın tam sonuçları alınmadan İran bağlantısı iddialarıyla ilgili resmi yorum yapmaktan kaçındığını söyleyecek ve ABD'nin elinde de İran'ın bu cinayetlere karıştığına ilişkin bağımsız bilgi bulunmadığını ekleyecekti. Cumhuriyet 17 Mayıs 2000. Hizbullah operasyonuyla ele geçirilen 100 bin sayfalık dokümana dayanılarak Hizbullah'ın birçok bilgisayar hard diskinin çözülmesi için ABD'ye gönderildiğini geçerken anımsatılalım. Gerçekleştirilen Umut operasyonu, Mayıs 2000 sonucu açılan Umut davası, Kasım 2002'de sonuçlanmış ve haber basında Yargıtay'dan onama, Umut davasında İran desteği kanıtlandı başlığı altında verilmişti. Cumhuriyet, 14 Kasım 2002. Bir başka deyişle ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bushey'nin Türk hükümetinden beklediği Mumcu olayının İran bağlantısı ile ilgili resmi yorum yapmasının koşulları da tamamlanmıştı. Şimdi Türk hükümetine kalan yargı kararıyla kanıtlanan Mumcu olayında İran bağlantısını resmi olarak açıklamak, belgelerini 11 Eylül mağduru Washington'a iletmekti. Ama bu arada Umut operasyonunun başlatıldığı tarih ile FDI'nın raporunun açıklanması arasında biri zamanlama bakımından, öteki amaç bakımından örtüşen yönlerin gözden kaçırılmaması da gerekiyordu. FDI'nın 1996'da yayınladığı raporda ileri sürülen Türkiye'deki Molla rejiminin eski ve yeni muhaliflerini İran'ın 1982-1996 yılları arasında öldürttüğü biliniyor ve bunun İran'da CIA istasyon baskınında ele geçirmiş bazı raporların açıklanmaması karşılığında verilmiş ödünlere dayanılarak gerçekleştirildiği de dil altından dolaştırılıyor. İsmet Berkan, Umut Operasyonu ile örtüşen günlerde yazdığı yazılarda bunu fısıldayanlardan biri. Bu yazılarından birinde 20 yıl boyunca Türkiye'de 200'ün üstünde İranlının öldürüldüğünü ve bunların bir kısmını İran'dan gelen katillerin bir kısmında Türkiye'de neredeyse serbestçe çalışan İran istihbaratından kişilerin öldürdüğünü yazmış ve eklemişti. Aslına bakarsanız 200'ün üstündeki cinayete göz yumuldu. Bunların failleri hiçbir zaman yakalanmadı. Doğru dürüst bir soruşturma bile yapılmadı. Radikal 29 Mayıs 2000. Yalnızca Umut Operasyonu'ndan 4 yıl önce ABD'de değil, Uğur'un tabutu omuzlardayken Türkiye'de de üretilen haberlerde mumcuyu İran İstihbarat Örgütü Savama içindeki aşırı unsurlar ile bunların ilişkili olduğu Türk İslamcılarının öldürmüş olabileceği öne sürülmüştü. Bu yorumların yer aldığı Turkish Daily News'un haberinde ayrıca polisin herhangi bir İran bağlantısının kurulması doğrultusunda siyasi baskı altında olduğu görüşüne de yer verilmişti. Cumhuriyet 29 Ocak 1993 sayfa 19. Molla İran'ını ve özellikle Hümeyni dönemini yıkamak gibi bir amacımız olmadığı açık. Ama Uğur Mumcu'nun öldürülmesini, ABD'nin İran'a saldırmasının ve bunun için de Türkiye'yi İran'a saldırtmasının gerekçesi yapılması oyununa da gelmememiz gerekir. Özellikle de Zeynep Oral'ın bu ayın ilk günlerinde Bağdat'tan gönderdiği ve İran'da hedefte, sıradaki hedef İran, başlıkları altında yayınlanan Cumhuriyet'te 7 Ocak 2003 haberi okuduğumuz şu günlerde. Birkaç kez yazdım, yineleyeyim. Mumcu Aksoy'un öldürülüşünün birinci yılında uçlarına susturucu takılmış cinayet işleyen çeteler karşısında devletin çaresizliğini sorgulayarak soruyordu. Yoksa devlet dediğimiz bu büyük aygıta takılan başka susturucular var da biz mi bu susturucuları bilmiyoruz? Cumhuriyet 31 Ocak 1991. Ben de devlet dediğimiz bu büyük aygıta takılmış susturucuları susturacak irade devlete egemen olmadıkça cinayet çetelerinin bulunamayacağını vurgulayarak İçine düştüğümüz acınası durumu inlemiş ve tabutların içinde olanların bize, hepimize hafifçe gülümsediklerini yazmıştım. Cumhuriyet 23 Ocak 1999. Çekiç gücün önüne çıkan, genel amaç bakımından PEKSEM'in bu yoluna dikilen engeli, bertaraf etmek için havaya savrulan gövdesinin şimdi aynı PEKSEM'in İran'a çevireceği topun namlusuna mermi olarak sürülmekte olduğunu görmüş olsaydı Mumcu, bu kez gülümsemez, katıla katıla gülerdi. Bu konuşma metnini şöyle özetlemek olanaklı. Niçin Uğur, niye Umut? Yanıtı esen savaş rüzgarında. Niçin savaş, niye terör? Yanıtı niçin Uğur, niye Umut sorusunda. Uğur'dan sonra ve Uğur için hemen her yıl yeniliyorum. Bugün de yenileceğim. Tabutların ya içinde olduk ya da altında. Cinayetlerin ardındaki gülüşleri düşürmek için, düşenleri yerden kaldırmak için hep birlikte. Evet, hep birlikte. Ocak 2003, Ankara. Türkiye'nin kararan fotoğrafları. Onur Yayınları, Ankara 2003, sayfa 31-50. Uğur Mumcu. Sesleniş. Dağ gibi kara yağız birer delikanlıydık. Babamız sırtında yük taşıyarak getirirdi aşımızı, ekmeğimizi. Arabalar şırıl şırıl ışıklarıyla caddelerden geçerken, bizler bir mumun ışığında bitirdik kitaplarımızı. Kendimiz gibi yaşayan binlerce yoksulun yüreğini, yüreğimizde yaşayarak katıldık o büyük kavgaya. Ecelsiz öldürüldük, dövüldük, vurulduk, asıldık. Vurulduk ey halkım, unutma bizi. Yoksulluğun bükemediği bileklerimize çelik kelepçeler takıldı. İşkence hücrelerinde sabahladık kaç kez. İsteseydik diplomalarımızı mor binlikler getiren birer senet gibi kullanırdık. Mimardık, mühendislik, doktorduk, avukattık. Yazlık kışlık katlarımız arabamız olurdu. Yüreğimiz işçiyle birlikte attı, köylüyle birlikte attı. Yaşamımızın en güzel yıllarını birer taze çiçek gibi verdik topluma. Bizleri yok etmek istediler hep. Öldürüldük ey halkım, unutma bizi. Fidan gibi genç kızlardık. Hayat çakırdayan bir şelale gibi akardı göz bebeklerimizden. 20 yaşında, 21 yaşında, 22 yaşında işkencecilerin acımasız ellerine terk edildik. Direndik küçücük yüreğimizle, direndik genç kızlık gururumuzla. Tükürülesi suratlarına karşı bahar çiçekleri gibi taptaze inançlarımızı fırlattık boş birer eldiven gibi. Utanmadılar insanlıklarından, utanmadılar erkekliklerinden. Hücrelere atıldık ey halkım, unutma bizi. Ölümcül hastaydık, bağırsaklarımız düğümlenmişti. Hipokrat yemini etmiş doktor kimlikli işkencecilerin elinde öldürüldük acınmaksızın. Gelinliklerimizin ütüsü bozulmamıştı daha. Cezaevlerine kilitlenmiş kocalarımızın taptaze duygularına birer mezar taşı gibi savrulduk. Vicdan sustu, hukuk sustu, insanlık sustu. Göz göre göre öldürüldük ey halkım, unutma bizi. Kanserdik, ölüm her gün bir sinsi yılan gibi dolaşıyordu derilerimize. Uydurma davalarla kapattılar hücreleri. Hastaydık, yurt dışına gitseydik kurtulurduk belki. 1,5 yaşındaki kızlarımızı öksüz bırakmazdık. Önce kolumuzu omuz başından keserek yurtseverlik borcumuzun diyeti olarak fırlattık, attık önlerine. Sonra da 32 yaşında bırakıp gittik bu dünyayı ecelsiz. Öldürüldük ey halkım, unutma bizi. Giresun'daki yoksul köylüler, sizin için öldük. Ege'deki tütün işçileri, sizin için öldük. Doğu'daki topraksız köylüler, sizin için öldük. İstanbul'daki, Ankara'daki işçiler, sizin için öldük. Adana'da paramparça elleriyle ak pamuk toplayan işçiler, sizin için öldük. Vurulduk, asıldık, öldürüldük ey halkım, unutma bizi. Bağımsızlık Mustafa Kemal'den armağandı bize. Emperyalizmin ahtapot kollarına teslim edilen ülkemizin bağımsızlığı için kan döktük sokaklara. Mezar taşlarımıza basa basa devleti yönetenler gizli emirlerle başlarımızı ezmek, kanlarımızı emmek istediler. Amerikan üsleri kaldırılsın dedik, sokak ortasında sorgusuz sualsiz vurdular. 22 yaşlarındaydık öldürüldüğümüzde ey halkım, unutma bizi. Yabancı petrol şirketlerine karşı devletimizi savunduk, komünist dediler. Ülkemiz bağımsız değil dedik, kelepçeyle geldiler üstümüze. Kurtuluş Savaşı'nda emperyalizme karşı dalgalandırdığımız bayrağımızı daha da dik tutabilmekti bütün çabamız. Bir kez dinlemediler bizi. Bir kez anlamak istemediler bizi. Vurulduk ey halkım, unutma bizi. Henüz çocukluğumuzu bile yaşamamıştık. Bir kadın eline değmemişti ellerimiz. Bir sevgiliden mektup bile almamıştık daha. Bir gece sabaha karşı pranga vurulmuş ellerimiz ve ayaklarımızla çıkarıldık idam sehpalarına. Herkes tanıktı ki korkmadık. İçimiz titremedi hiç. Mezar toprağı gibi taptaze, mezar taşı gibi dimdik, boynumuzu uzattık yağlı kementlere. Asıldık ey halkım, unutma bizi. Bizi öldürenler, bizi asanlar, bizi sokak ortasında vuranlar, ağabeyimiz, babamız yaşlarındaydılar. Ya bu düzenin kirli çarklarına ortak olmuşlardı, ya da susmuşlardı bütün olup bitenlere. Öfkelerini bir gün bile karşısındakilere bağırmamış insanların gözleri önünde öldürüldük. Hukuk adına, özgürlük adına, demokrasi adına, Batı uygarlığı adına bizleri bir şafak vakti ipe çektiler. Korkmadan öldük ey halkım, unutma bizi. Bir gün mezarlarımızda güller açacak ey halkım, unutma bizi. Bir gün sesimiz hepinizin kulaklarında yankılanacak ey halkım, unutma bizi. Özgürlüğe adanmış bir top çiçek gibiyiz şimdi. Hep birlikteyiz ey halkım, unutma bizi, unutma bizi, unutma bizi. Cumhuriyet, 25 Ağustos 1975. Kitabın sonu, 17 Aralık 2012, sayfa 434.